Aurora'nın İncileri, Nermin Bezmen, sayfa 74. Hüma parka bakan çalışma masasının ardından gözünde yaşlarla dışarıya baktı. 5. caddenin 62. sokakla kesiştiği köşedeki apartmanın dairelerinden birinde, bundan tam 76 yıl önce yaşamıştı bu trajediyi babaannesi ve şimdi bunca sene sonra o, Nesim'in hiçbir zaman dönemediği o eve komşu bir otel odasında her şeyi yeniden yaşıyordu. Öğle yemeği için odaya ısmarladığı Sezar salatasını soğuk beyaz şarap eşliğinde atıştırdı. Bunu acıktığından ziyade zaman geçirmek için yapmıştı. Bankaya gitmek üzere taksiye bindiğinde saat henüz 1:15 geçiyordu. Ama aynen İstanbul'daki gibi New York trafiğinde de işi şansa bırakmayı sevmezdi. 2 adımlık yerin bloklar arasındaki trafikte ne uzun bir yolculuğa dönüştüğünü iyi bilirdi. Nitekim 399 Park Avenue'da Citibank'ın önünde indiğinde bu kararının ne kadar isabetli olduğunu gördü. Hüma kapıdan girerken çantasındaki minik anahtarın yuvasına kavuşmak için neredeyse kıpırdandığını hisseder gibi oldu. Kendi kendine hayal gücüne gülümseyerek danışma bankosuna doğru ilerledi. Odasına giren Hüma'yı ayağa kalkarak karşılayan müdürün yüzündeki ifade görülmeye değerdi. Özür dilerim ama bir yanlışlık olmalı. Hüma'ya oturması için yer gösterirken kendisi masasına geçti ve elinin altındaki dosyaya tekrar baktı. Bu dosyaya göre Mrs. Hüma Germen bankamızın çok eski bir müşterisi. Daha ismimiz National City iken ama siz... Hüma gülmeden edemedi. Oturduğu yerde bacak bacak üstüne atarken konuştu. O dosya büyük annem Hüma Germen'e ait. Ben torunu oluyorum. George Parker'ın bankacı yüzü birden genç yaşını sıcakkanlı kişiliğini gösteren bir gülüşle aydınlandı. Kusura bakmayın, bu dosyalara bakınca insan nasıl biriyle karşılaşacağına kendini hazırlıyor. Ama sizi şaşırttıysam kusura bakmayın ama bütün bu detayları telefonda sekreterinize anlatmak gereksiz geldi. Hüma kısaca orada bulunuş sebebini anlattı. Kaybınız için çok üzüldüm dedi genç müdür. Ben kendisini hiç tanımadım maalesef. Henüz birkaç aydır bu görevdeyim. Ama sizin için elimden geleni yapacağım. Evraklarınızı rica edebilir miyim? Hüma onun kağıtları ve elindeki dosyayı okuyup karşılaştırmasını sabırla izledi. Miss Germen, kasayı açmanızda hiçbir problem görünmüyor. Büyük anneniz seneler evvel sizin isminizi bu kasanın mirasçısı olarak belirlediğine dair belge bırakmış. Tek yapmamız gereken sizin aynı Hüma Germen olduğunuzu ispat etmek. İşte karşınızdayım dedi Hüma gülümseyerek. Nasıl bir ispat istiyorsunuz? Kusura bakmayın yanlış anlamanızı istemem. Getirdiğiniz evraklar tamam. Özellikle bizdeki dosyada isminizin olması işi çok daha kolaylaştırıyor ama formalite gereği 1-2 gün izin vermenizi rica edeceğiz. Hüma, Robert ve Brian'ın defalarca teklif ettikleri yardımı hatırladı. Şayet işlemi hızlandırmakta bir yardımı olacaksa, New York'ta mühim birkaç aile dostumuzun isimlerini verebilirim size. Ancak yardımı olur Miss Germen. Hüma artık Miss değil de Mrs. olduğunu izah etmek için uğraşma gereği dahi duymuyordu. Bankacıya neydi ki onun evli, bekar veya dul olması? Babaannesinden miras kalan ahbap isimlerini saymaya başladı. Burnham ailesi, avukat Robert ve Brian Burnham. George Parker duyduğu isimlerden ne kadar etkilendiğini belli eden bir tavırla cevaplamak üzereydi ki Hüma devam etti. Stein & Stein'den Rubinstein. Miss Germen, gerek yok, teşekkür ederim. Gerçi henüz Rubinstein'la görüşmedim ama hafta sonunu Burnham'larla geçirdim. Size onların telefon numaralarını verebilirim. Teşekkür ederim, bizim kayıtlarımızda vardır. Kendileri hem müşterimiz hem de iş hukuku alanında çok iyi bilinen saygın isimlerdir. Sizi sanırım 24 saat olmadan arayacağım. Müdür ayağa kalktı. Bugünlük görüşmenin bittiğini kibarca belli ediyordu. Hüma adamın nezaketinin üzerine daha fazla üstelemek istemedi. Ne de olsa en büyük kozu olan isimleri vermişti kendisine. George Parker, yine de New York'un en meşhur avukatlarından olan isimlere rağmen, müşterisine hemen kasayı açtıramadığından biraz utanmış gibiydi. "Kusura bakmayın lütfen. Her şey tamam olsa da prosedürü tam işletmemiz gerekiyor. Ama inanın gereğinden bir dakika daha fazla sürmeyecek işlemleri tamamlamamız. Sizi şahsen arayacağım. Bıraktığınız telefondan ulaşabiliriz değil mi?" Huma bir de cep telefonunu bırakıp teşekkür ederek ayrıldı. Bankadan çıktığında ödevini eksik yapmış ya da girdiği imtihanda başarısız olmuş gibi garip bir hisle sarılmıştı. Kısacası hayal kırıklığı yaşıyordu. Şu an çantasında babaannesinin defteri ve Aurora'nın incileriyle plazadaki odasına dönüyor olacağını tahmin etmişti. Şimdi ise hiç mi hiç otele gitmek istemiyordu. İşin garibi, Brian'ı arayıp olanları ona anlatma ihtiyacı duyuyordu. Park'tan Madison'a ve oradan 5. caddeye doğru yürüdü. Bir başka zaman keyifle bakacağı vitrinler, gireceği galeriler şu anda onu hiç ilgilendirmiyordu. Az sonra Rockefeller Center'ın önündeydi. Ekim'den Nisan'a kadar New Yorklulara kış rüyası yaşatan meşhur buz pistini, yaz ayları için dışarıya uzayan dekoruyla renk bar sahiplenir ve şehrin sıcağına ve yorgun günün telaşına serinlik verirdi. Huma talebelik yıllarından kalan bir keyfi anımsayarak doğru aşağıya indi. Meşhur altın kaplamalı Prometheus heykelinin karşısında tente ile gölgelendirilmiş masalardan birinde yer buldu. Prometheus'un ardında gökyüzüne yükselen Art Deco gökdelenler ve kulakları okşayan sesiyle çeşme, çağların birleştiği, karıştığı bir manzara yaratıyordu. Sanki geçmişten kalan pahalı ama ölçülü bir zevkin, geleceğin işlevsel ama şımarık, göğe uzanmaya arsız iştahıyla harmanladığı yepyeni bir desen oluşturuyordu. Öğle yemeği saati aslında geçmiş olmasına rağmen New York 24 saat yaşayan ve zaman cetveli kendi dinamiğine göre işleyen bir şehir olduğundan ancak şimdi yemek molasına gelebilenler ve tabii ki 5. caddenin mağazalarında alışverişten yorulanlar masaları doldurmuştu. Huma bu kaotik şehrin en fazla zaman tanımayan solumasını seviyordu. Ne iş biterdi bu şehirde, ne eğlence, ne yemek, içki, ne de müzik. Bazı köşelerinde sefaletin, mutsuzluğun ve umutsuzluğun aralıksız devam ettiği gibi. Huma duble espresso siparişini verdikten sonra bankadaki gelişmeyle ilgili Brian'ı arayıp aramama konusunda tereddüt etti. İşlemlerin süratlenmesi için onun ismini verdiğinden, gelişmelerden de haberdar olması gerektiği gibi kendine bir özür bulmakta gecikmedi ve cep telefonunu açtı. Brian telefon görüşmesini fazla uzatmadı. 10 dakika içinde Madison'daki bürosundan çıkmış ve Huma'nın yanına gelmişti. Onu öperek karşısına oturdu. "Beni aradığına çok sevindim Huma. Bunu kendime bir iltifat olarak kabul ediyorum." Sesi ve yüz ifadesi çok keyifliydi. Belli ki genç kadından beklemediği bir anda gelen telefon ona güzel bir sürpriz olmuştu. "Yarın sabah 9'da büyükannenin kasasını açabilirsin." Huma kahvesini yudumlarken soru dolu bakışla durdu. "Senin telefonundan sonra George Parker'ı şahsen aradım." "Teşekkür ederim Brian." "Bana teşekkür etme. Zaten kanuni hakkın olan bir şey için. Ama arzu edersen yarın sabah seninle gelebilirim." Huma onun bu kadar yardımcı yaklaşımına negatif bir cevap vermek istemiyordu. Ama bankada yaşayacağı o anların çok kendisine ait ve özel olması gerektiğini düşündüğü için tereddüt etti. Brian onun aklından geçenleri anlamış gibiydi. "Seninle kasa dairesine girecek değilim. Ben sadece herhangi bir durumda ihtiyaç olması ihtimaline karşı orada, bankada bulunmayı teklif ediyorum sadece." Sonra dudaklarına muzip bir ifade verip devam etti. "Avukatın olarak." "Avukatım mı?" "Evet." Siparişini almak üzere gelen garsona kafe latte söyledikten sonra gülerek devam etti. "Sevgili Huma, Amerika'da, Amerikan sisteminin içinde bir işin varsa, er veya geç bir avukata ihtiyacın olur. Tek farkı, baştan avukatın olursa daha ucuz, iş bittikten sonra daha pahalıya mal olmasıdır. O zaman sana borçlanıyorum. Hayır, tam aksine ben sana, bana verdiğin mutluluğun karşılığını ödemeye çalışıyorum. Uzanıp parmak uçlarıyla genç kadının yanağından çenesine doğru tüy gibi bir okşayış bıraktı. Hüma bu son cümlenin ve davranışın ardında yatan duygusal yakınlığı ve bağlantıyı farkına varmamış gibi davranmayı tercih etti. George Parker'a başka hangi avukat bu kadar tesir edebilirdi bilmiyorum dedi, konuyu iş bağlantısına çekerek. Robert Burnham diye cevaplarken güldü Brian. Kahvelerini bitirdikten sonra akşam 7'de plazada Oyster Bar'da buluşmak üzere ayrıldılar. Hüma 5. caddeden yürüyerek otele döndü. Odasına çıktığında İstanbul'da sabah 9 olmuştu. Söz verdiği gibi hemen kocasını aradı. Onunla konuşmak ihtiyacının, gerçekten bir şeyleri paylaşmak olmadığını, sadece 7'den itibaren Brian'la olacağı saatler içinde bağımsız kalmak istediğini, bu durumun bilinçaltında yattığı keyifli tezahürden hoşlanmayarak fark etti. Kocasıyla karşılıklı hatır sormalardan sonra günü nasıl geçirdiğinin özetini verirken, gözü sesini kıstığı televizyondaydı. Rus Federasyonu'nun seçimle ilk gelen başkanı Boris Yeltsin'in göreve resmen başladığı, 12 Nisan'daki ateşkesten bu yana Körfez Savaşı'nın bıraktığı izler, dönen askerlerin yaşadığı sağlık problemleri üzerine bilanço veren haberler sıralanıyordu. İçten içe sebebini bildiği bir tavırla, Brian'ın adını bile ağzına almadı kocasıyla konuşurken. Onu İstanbul'daki hayatından, geçmişinden bir şekilde tamamen ayrı tutmak, aralarında bağlantı yaratmak istemiyordu. Saat 6'yı çeyrek geçe hazırlanmak için dolabını açtığında, kıyafet seçiminde bunca yıldır ilk defa bu kadar zorlandığını fark etti. Olağan dışı bir durum vardı, bunu kabul etmesi gerekti. Olağan dışıydı, zira buluşacağı erkekle aralarındaki ilişkiyi bir aile dostluğu, arkadaşlık olarak adlandırmalarına rağmen, aslında karşılaştıkları an onun hayranlığını uyandırmak, beğenisini körüklemek arzusunda olduğunu kendisine itiraf etmese de biliyordu. Diğer taraftan da kafasından bu geçenleri Brian'ın farkına varmasını istemiyordu. Yani sanki ona ve gecenin özel olabileceğine aldırmaz görünmek, aynı zamanda olabildiğince mühimsenmek istiyordu. Bu çelişki kıyafetinin seçimi konusunda onu çıkmaza sokuyordu. Ne çok resmi ne de davetkar olmak istiyordu. Sonunda diz üstünde son derece sade, bedenine oturan siyah ham ipek elbisesini giymeye karar verdi. Kolsuz elbisenin ince askıları omuz başlarından inerek göğüs üzerindeki kare, küçük dekolte ile birleşiyor, aynı açıklık sırtta tekrarlanıyordu. Kıyafetinin bütün gösterişi bundan ibaretti. Mikimoto küpelerini ve babaannesinin hediyesi South Sea inci kolyesini taktı. Pazar günü tekne gezisinde teninin aldığı renk, gözlerine yaptığı hafif makyajı daha da belirginleştirdi. Saçlarını parmak uçlarıyla marifetli bir çevirişle başının üzerinde sade bir topuza dönüştürdü. Arkası açık, bilekten bantlı, yüksek topuklu siyah ayakkabılarını giyip aynaya baktığı zaman bu gece için tas tamam bir kıyafet giydiğinden emindi. Aynadaki aksine gülümseyerek dudağına renksiz bir parlatıcı sürdü. Chloe şişesinden parmağına aldığı minik damlaları boynuna, omuz başlarına ve bileklerine sürdü. Saatine baktı. 7'ye 3-4 dakika vardı. Hiçbir randevusunda bekletilmekten haz etmediği gibi bekletmeyi de sevmezdi. Şimdi bu kuralı değiştirecek değildi. Aşağıya inme zamanıydı. Portföyüyle ipek şifon şalını aldı ve kapıdan çıktı. Brian 15 dakikadır Oyster Bar'ın masalarından birinde oturmuş bekliyordu. Buzlu şivasını yudumlarken Hüma'ya o gece nasıl yaklaşması gerektiğini kendi kendine sorup duruyordu. Bu olağan bir durum değildi. Onu hem yakınında tutmak, dostluğu aşacak bir ilişkiye yön vermek istiyordu. Ama diğer taraftan genç kadının kırılgan, değişken ruh halini fark etmişti. Kocasını dahi büyük annesinin hatıralarını kovalamak için bırakıp gelen, ve onun adından dahi söz etmeyen tavrını düşününce, kendisinin onun hayatında nasıl önem kazanabileceğini kestiremiyordu. Üstelik onun tüm sakin, ölçülü kişiliğinin ardında maceraperest, kibar ve alçak gönüllülüğünün ardında ise kendinden müthiş memnuniyeti de sezmişti. Yaşı çok küçük olmasına rağmen hayatına girilmesi ve sahiplenilmesi çok zor bir kadın olduğu çok belliydi. Brian bir an için Huma'nın İstanbul'da arkasında bıraktığı kocasına mı, yoksa daha onu tanımadan ve hiçbir söz almış değilken hayallerini ona bağlayan kendisine mi acısın bilemedi. Düşündüklerinin anlamsızlığına yine kendi gülümsedi ve kadehinden bir yudum almak üzereydi ki barın kapısından Huma girdi. Genç kadın ince vücudunu büyük bir özgüvenle, dimdik ve zarif bir tebessüm eşliğinde taşıyarak ona doğru yürürken, Brian ona hayranlıkla bakanın sadece kendisi olmadığının farkındaydı. Huma'nın hem giyimi hem tavrı, tüm zenginliklerle alay eden iddialı bir sadelik sergiliyordu. Yanına ne konulsa gölgesinde bırakacak kadar. Brian ayağa kalkıp onu karşılamak üzere yürüdü. Huma onda yarattığı tesirin farkında ve bundan memnun ama olağan bir beğeniyi yaşıyor rahatlığıyla bir kuğu zarafeti içinde elini uzattı. Merhaba Brian. Brian'ın bununla yetinmesi mümkün değildi. Onun elini avuçlayıp dudağının kenarına çabuk ama hep orada kalmak ister gibi bir öpücük kondurdu. Merhaba güzellik dedi. Huma istediği efekti yarattığını görebiliyordu. İçten içe duyduğu memnuniyet, kalp atışlarıyla sanki rekabete girmişti. Babaannesinin 1914 yılının 7 Mayıs'ında aynı mekanda Nesim'in hazırladığı sürpriz yaş gününe geldiği geceyi düşündü. Mutlu yıllar şarkısıyla yavaş yavaş ortalık aydınlanırken, barı dolduran kalabalığa inanamayarak bakıyordum. En yakınlarımdan başlayarak Celeste, Ezra, anne ve babası, onun evinde tanışıp dost olduğumuz New Yorklular, benim üniversitedeki en iyi arkadaşım Shana Ross ve sevgilisi Bill Burnham. Böyle anlatmaya devam etmişti hatıratında babaannesi. Bunları düşünürken bir anda tebessümü donmuş ve geçmişe ışınlanmıştı sanki. Oyster Bar, müşterileri ve müziğiyle adeta 1914'e dönmüştü. Brian onunla masaya doğru yürürken sordu. İyi misin tatlım? Evet, evet iyiyim. Sadece bu mekanın hatırlattıkları. Gerçek gibi gözümün önüne geldi. Yani büyük annemin anlattıkları. Onun için mi burada kalmak istedin bu gece? Evet. Babaannemin 18. yaşına girişinde ilk kocası ona burada bir sürpriz parti planlamış. Senin büyük annen, büyük baban da buradalarmış. Bardan sonra da Oak Room'da yemeğe geçilmiş. Onun defterde yazdıklarını hatırlamak dahi benim için tüm zamanı, çevremdeki görüntüyü değiştiriyor sanki. Kusura bakma, kendi aile nostaljimle senin keyfini kaçırmak istemem. Brian, onun iskemlesine oturmasına yardımcı oldu. Sonra garsona işaret ederken konuştu. Bu anlattığın sadece senin aile geçmişinden bir öykü değil ki, benim büyük annem ve dedem de içinde. Bu beni de senin düşündüklerine ortak etmiyor mu biraz da olsa? Huma gülümsedi. Haklısın, hiç o gözle bakmamıştım bu olaya. Benim sizleri bulma sebebim de zaten buydu. Ama inan içinde olduğum şu zamanla babaannemin hatıralarındaki zaman ve yaşananlar arasında bir yerlerde yarı kayıp, yarı sahiplik hissiyle dolaşıp duruyorum. Sanırım diğer defteri bulduktan sonra her şey daha yerine oturacak. Garson yanlarına gelmişti. Ne içersin diye sordu Brian. Huma kendisi düşünmeye dahi fırsat bulamadan sanki hatıra defterindeki satırlardan babaannesi cevap verdi. Dry martini lütfen. Limonlu Smirnoff. Zeytin olmasın, sadece mandalina kabuğu. Bu kadar kaprisli bir martini siparişi duymamıştım dedi Brian, dudaklarında keyifli bir kıvrılmayla. Ne de olsa Huma Germen'in torunuyum. Bir şeyler öğrenmiş olmam gerek diye güldü genç kadın. Brian ona bakarken içinden işte yine yaptı diyordu. Bir an için siparişini verirken bilgiç, sonra o en tatlı tebessümüyle kendisiyle alay eder gibi söyledikleri. İkinci kadeh içkilerine geçtiklerinde ikisi de yıllardır dostmuş gibi rahatlamıştı. İkisi de fazla detaya girmeden, özel hayatlarından, daha ziyade uğraşlarından, işlerinde yaşadıkları garipliklerden bahsediyor, yan yana olmaktan memnuniyetleri açıkça belli, çok güzel vakit geçiriyorlardı. Oak Room'daki masalarına geçtiklerinde saat neredeyse 9 olmak üzereydi. Brian, yanında New York'un bu oldukça snob kalabalığının dahi başını döndüren genç kadınla yemek salonuna girmekten büyük bir keyif aldı. Masalarına doğru ilerlerken onun elini tuttu. Huma bu yakınlıktan hiç rahatsız olmadı. Hatta hoşlandı, bunu kabul etmek istemese de. Genç kadın yemek süresince diğer masalarda oturanları hep babaannesinin anlattığınca çevresinde canlanmış gibi görmekten kendini alamadı. Turkuaz rengi ipek ve muslinlerle uçuşan kıyafetinin içinde, boynunda Aurora'nın kolyesi, bileklerinde Nesim'in hediye inci bilezikleri, vaglı topuz saçıyla babaannesini salonun muhtelif köşelerinde otururken, yürürken, kendisine bakıp gülümserken görüyordu sanki. Her yerdeydi. 1914'ün 7 Mayıs'ında henüz 18. yaşını kutlayan Huma. Sonra tekrar kayboldu. Her şey 1991'in Haziran akşamına geri döndü. Huma'nın gözleri, özlemle ve kendisine çok ait hissettiği geçmişi avucunda yakalayamamanın hüznüyle dolmuştu. "İyi misin?" Brian'ın sorusuyla silkinip onun yüzüne baktığında, farkında olmadan gözlerinden inen birkaç yaş yanaklarında süzülmekteydi. Brian içinin titrediğini ve kalkıp onu kucaklamak ihtiyacını hissetti. Ama genç kadının anında gülümsemeyle pırıldayan gözleri onu durdurdu. "Ah, evet, evet, iyiyim. Sadece o yılları ve babaannemin o yaşlarını o kadar hissediyor ve görüyor gibi oluyorum ki, bunun gerçek olmadığını bilmek beni büyük bir kayıp yaşamış duygusuna sürüklüyor. Yalnızca onun ölümünden başka türlü bir kayıp. Sanki kendime ait, tadını çıkaramadan kaybetmiş olduğum bir yaşam varmış gibi." Söylediklerinin karşısındaki tarafından anlamsız bulunacağı endişesiyle birden sustu ve gülümsedi. "Ben neler anlatıyorum ki? Unut, bütün söylediklerimi unut lütfen. Kusura bakma, böyle en keyifli anlarda sana tatsızlık yaşatıyorum." "Seninle olmaya değer." "Teşekkür ederim. Ama henüz yeni tanıştık. Birkaç gün sonra bıkmış olabilirsin." "Hiç sanmam. Beni de olduğum yerden alıp bir yerlere sürüklüyorsun böyle anlarında. Ama isterdim ki hikayeni, ne düşündüğünü bileyim de aynen senin hayalinde beliren yerlerde beraber yok olalım." Huma keyifli kısa bir kahkaha attı. Az önceki hüznünden, dalgınlığından eser kalmamıştı. Bakışları, mimikleri pırıltılarla oynuyordu. "Bunu hiç istemezdin, inan bana," dedi. Yine de sohbet meşhur hatıra defterindeki sürprizlerden kaçamadı. Brian her şeyi ilk defa duyuyor gibi merak ve heyecanla dinledi. "Çok romancının iştahını kabartacak bir öykü," dedi. 1988 Chateau Latour'u yudumlarken. "Sen bir de anlatmadığım kısımlarını bilseydin," diye aklından geçirdi Huma ona gülümserken. Aileleri, çocuklukları, tahsilleri, meslekleriyle ilgili uzun bir sohbetle gece yarısını bulmuşlardı. Ama her ikisi de diğerine ne evlilikleri ne de eşleri konusunda bir soru yöneltmiş veya bir ipucu vermişti. Özellerine ait olanı kendilerine saklamaya ve diğerine de aynı itinayı göstermeye dikkat ettikleri belliydi. Yemekten sonra Brian Huma'yı odasına kadar çıkardı. Suite'in önüne geldiklerinde genç kadın kapısını açmadan önce ona dostane bir gülümsemeyle baktı. "Harika bir akşam geçirdim Brian, çok teşekkür ederim." Onun bir hamle yapmasından çekinerek hemen aceleyle ekledi, "İyi geceler." Erkek onun uzattığı elini iki eli arasında tuttu ve eğilip dudaklarından yavaşça öptü. Sonra gözlerinin içine bakarak konuştu. "Ben teşekkür ederim Huma." Sonra bir umut ışığı görmek istercesine göz bebeklerinin derinliğine bakıp devam etti. Sanırım artık istirahat etmek istiyorsun, değil mi? Huma sıcak nefesini yüzünde, bakışlarındaki gizli arzuyu neredeyse bedeninde hissettiği erkeği, hiç tavrını bozmadan aynı nazik tebessümle cevaplamakta zorlandı. Evet, sanırım yarın uzun bir gün olacak. Sabah 8:30'da seni alırım. Hiç zahmet etme Brian, tam 9'da orada buluşuruz. Emin misin? Peki o zaman iyi geceler. İyi geceler. Huma onun kıpırdamadığını görünce kapısını açtı ve içeri girerken tekrar dönüp 3. kez, bu defa gecenin bittiğini kesin fakat kibarca ifade eden bir ses tonuyla "İyi geceler" dedi. Odanın loşluğuna dalmak üzereydi ki erkeğin avucunu sol dirseğinde hissetti. Kapıyı ardından kapayamadı. Eşikte dönüp durdu. Brian bu kez bir eliyle onun yanağını, diğeriyle saçlarını sararak dudaklarını dudaklarına bastırdı. Tenindeki temasın ateşiyle genç kadının nefesi kesildi. Brian dudaklarını onunkilerden ayırmadan içeriye girdi ve kapıyı iterek sırtını dayadı. Huma'yı kendine doğru çekerek tüm bedenini kucakladı. Genç kadının portföyü yere düşmüş, gözleri, yanakları, saçları erkeğin öpücükleriyle sarılmıştı. Garip bir şekilde kendisini serbest bırakmıştı fakat karşılık da veremiyordu. Hayatına ansızın giren bu romantik heyecandan, tekrar böyle çılgınca arzulanmaktan tahmin edemeyeceği kadar zevk alıyor ama bedeninin, kalbinin anlık da olsa mantığını zincirlemesine müsaade etmek istemiyordu. "Oh tatlım, tatlım, bana bir işaret ver lütfen," diye mırıldandı Brian. Huma gövdesini geri çekmeye çalışarak onun yanağını okşadı. Brian, ne diyeceğini de bilemiyordu. Daha bir ay evveline kadar sevdiği, seviştiği ve tarafından sevildiğine emin olduğu kocasıyla bir hayatı aynı yatağa paylaşırken, bir yolculuk serüveninin heyecanına kapılıp her şeyi birden sıfırlayamazdı. Bunu yapabileceğini sanmıyordu. Eğer Brian'la aralarında bir şey olacaksa, bunun kalıcı bir ilişki olmasını isteyecek kadar onu beğeniyor ve etkileniyordu. Kollarını onun bedeninden çözen erkeğin hayal kırıklığı çok belliydi. "Çok özür dilerim. Kendime hakim olmalıydım. Sana söz vermiştim. Beni affet." "Özür dilemene gerek yok Brian. Benim arzu etmediğim bir şeyi yapmadın." Brian duyduğundan mutlu olduğu belli, dudaklarındaki hüzünlü kıvrım yine yukarıya doğru döndü, tebessüme dönüştü. "Bu benim için bir iltifat. Ama doğru. Ben sadece, benim vakte ihtiyacım var. Şu an kendimle ilgili hiçbir karar verebilecek durumda değilim, sana söylemiştim." "Tamam canım, iyi geceler." Huma gülümsedi, "İyi geceler." Kapıyı kapadıktan sonra bir an olduğu yerde durup az önce olanları düşündü. Kısa bir süre için bedenini bir zevk yolculuğuna çağıran ses, "Şimdi aferin, doğru olanı yaptın. Bak onu gönderdin ama pişmanlık da duymuyorsun değil mi?" diyordu. Kendi iç sesiyle olan bu konuşmasına gülümsedi. Beğendiği bir erkekle geçirdiği harika bir akşam yemeğinden sonra yalnız kalma kararını verebildiği için kendisine adeta bir savaş oyunundan galip çıkmış hissediyordu. İşin garibi, onu o kadar arzulamasına rağmen şimdi bu odada, yatağında olmamasından zerre kadar üzüntü geri çevirdiği için de pişmanlık duymuyordu. Demek gerçekten doğru olanı yapmıştı. Yerdeki el çantasını aldı ve kendinden memnun yatak odasına doğru yürüdü. Sayfa 85. Bir Kasanın Sakladıkları. 11 Haziran 1991 Salı sabahı. Huma, kasa dairesinde masanın üzerinde duran kasanın karşısında, sanki onca gündür bu anı heyecanla bekleyen kendisi değilmiş gibi sakin oturuyordu. Avucundaki anahtar onu yeniden 7 Mayıs öğleden sonrasına götürmüştü. 96. yaşında uykuda hayata veda eden, daha doğrusu sanki ölmek üzere uykuya yatan babaannesinin boynundaki zincirden bu anahtarı aldıkları anı düşündü. İçi titredi. Bileğindeki kelepçenin ve elindeki hatıra defterinin anahtarları da aynı zincirdeydi. Genç kadın aile fertlerinin yaşadığı şoku düşünerek gülümsedi. Babaanne Hüma ölüme ne kadar planlı hazırlanmıştı. Hayatının her döneminde olduğu gibi ölüme giderken de geriye teatral bir sahne bırakmıştı. Baş oyuncusu yine kendisi ve bileğinde kelepçeli defteriydi. Dudaklarındaki muzip gülümseme, yaratacağı efekti bildiğine işaret ediyordu. Hepsi öylesine etkilenmiş, şaşkınlık içine düşmüşlerdi ki, ağlaşmayı kesip onun oyununu anlamaya çalıştıkları bir sükunete dalmışlardı. Hüma anahtarı kilide soktuktan sonra ağır ağır çevirdi. İçinden her an farklı bir sürpriz çıkacağını bekleyerek yavaşça açtı. Aniden genzini eski zaman rayihası doldurdu. Bunun sebebini anlamakta gecikmedi. Krem rengi ipek bir eşarba sarılı beyaz laleler kurumuş, tomurcukları hiç açılamadan sarı kahve renklerle ipeğe değdikleri yerlerde lekelerini bırakarak derin bir uykuya çekilmiş gibiydi. Buketin saten fiyongunun üzerindeki küçük zarfın üzerinde el yazısıyla küçük sevgilime yazıyordu. Zarfın içindeki notu alırken yasaklı olduğu bir mahremiyeti gözlüyor hissine kapıldı. Benim büyük aşkım, küçük sevgilim. Doğduğun saatte henüz açmamış bu lalelere de hayat vereceğini biliyorum. Aynen bana verdiğin gibi. 19 lale yeni yaşın için. 23 lale de bana hayat verdiğin için. Ve biz beraber 42 yaş ediyoruz aşkım. Hepsi senin. Çünkü bizi sen yarattın. Hiç bitmeyecek aşkımla seni kucaklıyorum küçük sevgilim benim. Gözlerine gelen yaşa hakim olamadı. Elini uzatıp nadide bir bibloya dokunur hassasiyetinde zar gibi incelmiş lalelere dokundu. Zamanın kavurduğu taç yapraklardan biri parmaklarının altında kırılıp dalından ayrıldı. Hüma ürkerek kıymetli bir şeye zarar vermiş olma telaşıyla elini çekti. Babaannesinin büyük aşkından gelen çiçeklere bakınca, onun Chopin'in prelüdüyle kendinden geçtiği anları anlattığı satırlar tekrar aklında geçit yaptı. Nazikçe çiçekleri çıkardı ve masaya bıraktı. Lalique Arnouveau şişesindeki yarısı kullanılmış Coty parfümü, tükenmeden saklanmak istenen anıları temsil eder gibiydi. Hüma bir sanat eseri olan şişeyi eline alıp kapağını açtı. Zamanla ağırlaşmış parfüm, kuru lalelerin havaya yaydığı tükenmişlik kokusunu yalanlar gibi, yılların yoğunlaştırdığı Tamil Nadu bahçelerinin Jasminum grandiflorumlarını, Valley of Roses'ın güllerini, Grass'ın vahşi mimozalarını odaya yaydı. Koku yıllarla o kadar yoğunlaşmıştı ki şişeyi kapamasına rağmen halen duyuluyordu. Ve işte, zaman çarkını yeniden 1915'e çevirecek olan sihirli defter karşısındaydı. Kırmızı kadife kaplı monogramlı defter, kilitsiz, anahtarsız, okunmak için öylece hazır bekliyordu. Hüma, babaannesinin bir şakası olarak burada boş bir defter bile saklamış olabileceğini düşünerek sayfalarını usulca parmakları arasında çevirdi. Hayır, söylediği gibi o narin güzel el yazısıyla doldurulmuş sayfalar arasına mektuplar, kurutulmuş çiçekler serpiştirilmişti. Hüma o an okumaya başlamamak için kendini zor tuttu. Şu an duyduğu coşkuyu, merakı ve neredeyse mistik bağlantıyı tadını çıkara çıkara yaşamakta kararlıydı. Oteline dönecek, müziğini açacak, içkisini alacak ve kelimeleri, satırları yudum yudum içerek okuyacaktı. Defteri incitmekten korkar gibi usulca çantasına yerleştirdi. Neredeyse kasanın tabanını tamamen kaplayan fil dişi ve kıymetli taşlarla bezeli kutuyla karşı karşıya kaldığında nefesini tuttu. Çıkarıp masada önce zarif kutuyu hayranlıkla izledi. Kendi başına mücevher gibi işlenmişti. Bu babaannesinin anlattığı, Şah Nazir Han'ı reddettiği aşk gecesindeki kutuydu. Kapağını kaldırdığı kutunun içinde gördüğü aklını başından aldı. Aurora'nın incileri bütün haşmetiyle karşısındaydı. Dört sıra South Sea incinin ucunda sallanan, iri dört armudi damla inciden oluşan sanat şaheseri, işte karşısında avuçları arasındaydı ve artık ona aitti. Güzel Aurora'nın mihracesiyle yaşadığı trajik aşkın incileri, nesiller sonra babaanne Huma'nın kasasında yeni sahibini beklemekteydi. Genç kadın elinde tuttuğu mükemmel kolyeye hayranlıkla bakarken, babaannesinin en son Şah Nazir Han'ın aşk gecesiyle beraber hediyesi dördüncü sıra incileri reddederek plazadan ayrıldığını düşündü. O zaman nasıl olmuştu da kolye tamamlanmıştı? Ve neden babaannesi böylesine eşsiz bir parçayı hiç kullanmamış, bu kasada saklamıştı? Şah Nazir'in babaannesiyle ilgili söylediklerini hatırladı. Dedem her bir parçayı babaannemin vücudundaki özel noktaların ölçüsüne göre yaptırmış. Her bir dizi bir mefhumu sembolize eder. Bağlılık, aşk, doğurganlık ve cinsellik. Huma ayağa kalkıp kolyeyi boynuna doğru tuttu. Gerdanı, göğüs boşluğu, göbeği üzerinde ve sonuncusu gizlice cinselliğini işaret eden noktada duran incilerin, daha evvelki sahiplerine mutluluk getirmediğini bilmesine rağmen, onlara dokunmaktan hiçbir rahatsızlık duymadı. Tam aksine, Londra'da bir müzayedede ilk üç sırasını alan büyük babasının, onları karısına hediye ederken dediklerini hatırladı. Belki de kolye kendisi daha evvelki mutsuzluğunu atmak istiyor üzerinden. Belki de senin gibi mutlu bir kadınla yeni bir hayat yaşamak istiyor hüzünden uzak. Gerçi sahipleri hep birer nesil arayla trajediler yaşamıştı incilerin. Aurora'nın trajedisinden sonra büyük annesi mutlulukla takmıştı. Ama hikayeyi henüz tam bilmemesine rağmen öyle hissediyordu ki babaannesi bu mutluluğu devam ettirememişti. Yoksa neden bir kasada hayat boyu saklasın, neden elini sürmesindi? Şimdi kolyenin uğurunu sınama sırası kendisindeydi. Belki de hayatı bundan sonra Aurora'nın incilerine saklanmış düşlerini ve babaannesinin kasada kilitli kalmış anılarını beraberinde taşıyacaktı. 1960'ların Londra'sında güzel Aurora'nın gerdanına takılarak yaşamaya başlayan esrarengiz kolye, tamamlanmış en son haliyle 1991'de artık onun olmuştu. Avucundaki inciler, adeta kendisinden önceki sahiplerinin ve takan erkeklerin tenlerindeki sıcaklığı saklamış gibiydi. Huma garip bir hisle ürpererek onları yavaşça tekrar kutuya bıraktı. Kasanın en dibinde tomar halinde zarfı sararmış mektuplar, küçük deri bir defter, birkaç evrak, katlanmış gazete kupürlerinin olduğu büyük bir zarf, "Beni aç oku" diye sessizce haykırıyordu sanki. Bu çağrının kışkırtıcılığına karşı koyarak, laleler dışında her şeyi yanında getirdiği büyük el çantasına yerleştirdi. İpek eşarba sarılı buketi ise tekrar kasaya koyup kilitledi ve görevliye haber verdi. Müdür odasına girdiğinde George Parker ve Brian onu ayağa kalkıp karşıladılar. "İyi misin?" dedi Brian onun yüzündeki kaybolmuşluk ifadesine bakıp. "Sanki uzak zamanlara yolculuğa çıkmış gibisin." "Aynen," diye gülümsedi Huma, yeniden gerçek dünyasına dönmeye çalışarak. "Aynen söylediğin gibi." George Parker ikisini öğle yemeğine çıkarmayı teklif ettiğinde Huma artık bir an önce otele dönme telaşını çok belli edecek şekilde özür diledi. Teşekkür ederek Brian'la birlikte bankadan ayrıldılar. Caddeye çıktıklarında New York'un haziran sıcağı yüzlerine vurdu. Sabah hafif çiseleyen hava çoktan güneşine, rutubetine teslim olmuştu. "Belki beraber çabuk bir şeyler atıştırabiliriz," dedi Brian. "Gerçekten hemen otele dönme ihtiyacındayım," diye cevapladı Huma, gözlerini elindeki çantaya çevirerek. "Bunları açıp okumadan rahat edemeyeceğim, biliyorum." Brian, anladığını belli eden bakışlarla bir eliyle onun omzunu okşadı. "O zaman akşam yemeğinde buluşabiliriz belki." "Bilemiyorum. Bu defterin beni nasıl bir ruh haline sürükleyeceğini bilemiyorum. Kaldı ki yarıda bırakıp kalkmak isteyeceğimi sanmıyorum." Dediklerinden son derece emindi ama aynı zamanda Brian'ı tamamen ümitsiz bırakmak istemediğini fark etti. "Eğer bir ara verecek gibi olursam seni ararım, arzu edersen. Ne zaman istersen. Haberini dört gözle bekleyeceğim." Brian, işaretle durdurduğu taksiye genç kadının binmesine yardımcı olduktan sonra eğilip yanağıyla dudağı arasına bir öpücük kondurdu. "Görüşürüz." Araba hareket edip caddenin trafiğine doğru karışırken parmak uçlarından bir öpücük gönderdi. Huma taksiden ona el sallarken bu öpüşün kendi dudaklarına değdiğini hissetti adeta. Ama ne var ki elinin altındaki çantada bulunanlar onu daha büyük bir sıcaklıkla kendilerine doğru çekmekteydi. Geçmişin, sırların ortaya çıkmak, yeniden yaşanmak üzere yaydığı enerjinin sıcaklığıyla. Sırlarla yolculuk başlıyor. 11 Haziran 1991 Salı öğleden sonra. Huma suyetine çıktığında ilk önce çantasındaki anı parçalarını pencerenin önündeki çalışma masasına yerleştirdi. Defterin, mektupların içinde ne olduğunu bir an önce öğrenme arzusuna rağmen bu heyecanını dizginledi. Yılların öncesinden korunup saklanan, o zamanların genç Huma'sının mahremiyetine girerken her anının hakkını vermek, öğrendiklerini sindirmek istiyordu. Bu babaannesinin geçmişte kalan zamanlarını, sırlarını tekrar beraberce baş başa yapacakları bir yolculuk olacaktı. Genç kadın masadakilere bakınca hatıra defterini ve mektupları Aurora'nın eşsiz kolyesinden daha değerli bulduğunu düşündü. Çünkü okudukları tamamen kendisine ait olacaktı. Kimseyle paylaşmak zorunda değildi. Babaannesi geçmişinin bir dilimine ait sırları bir tek ona emanet etmişti. Radyonun klasik istasyonunu açtı. Samuel Barber'ın yaylı çalgılar için adagiosu odaya yayıldı. Sabah kahvaltı etmemesine rağmen hala açlık hissetmiyordu. Odaya sadece buz ısmarladı. Mini bardaki şişelerden seçip bol buzlu bir viski hazırladı. Pencerenin perdelerini olabildiğince açıp marküteri çalışma masasına yerleşti. İçkisinden bir yudum aldı. Bundan sonraki saatlerde rahat kalmak için yapacağı bir şey daha vardı, kocasını aramak. Masadaki telefonu çevirip bekledi. Cevap veren genç adamın sesi uykuluydu. "Alo?" "Merhaba canım," dedi Huma, "uyandırdım galiba." Kocası hemen mahmurluğundan sıyrılmıştı. Coşkuyla cevapladı. "Keşke her sabah böyle uyanabilsem. Nasılsın Huma? Çok özledim seni." "Çok iyiyim. Şu anki heyecanımı seninle paylaşmak istedim." Birden bunu gerçekten de istediğini fark etmişti. Nedense yaşadıklarından uzakta kalan kocasının şu an hissettiklerini paylaşmasını arzulamıştı. "Kasayı açtın galiba." "Ah evet. O andaki hislerimi anlatamam. Sanki özellikle benim için saklanmış olan bir geçmiş zaman dilimine yolculuk yaptım." "Tahmin edebiliyorum." "Şimdi oteldeyim. Defteri açmadan önce seni aramak istedim." Sesini duymak çok iyi geldi Huma. Genç kadın Brian'ın ağzından duyduğunda çok etkilendiği ismini, kocasının da ne kadar sık telaffuz ettiğini sanki ilk kez farkına varır gibi dinledi. "Sen de beni arayabilirsin sesimi duymak isteyince." Bunu söylediğine sevindim. Çünkü ayrılırken bir müddet zamanını herkesten ve her şeyden bağımsız kalma arzusunda olduğun gibi bir duyguya kapılmıştım. Huma onun kırgınlığını ne kadar kibarca kamufle etmeye çalıştığını görebiliyordu. Onun hayatında yarattığı yalnızlıktan üzüntü duydu. "Seninle geçirdiğim zamanlar da bağımsız seçimim değil mi?" dedi yumuşacık, sevecen bir sesle. "Ama artık senin istediğin kadar heyecan verici değil, değil mi?" Huma şimşek hızıyla bir kez daha babaannesinin hatıratındaki cinsellik sahnelerini okurken kocasının neden o kadar huzursuz olduğunu, tarihin bir döneminde kalmış yabancı erkekleri kıskandığını ve daha okuma sürerken evi terk edip gittiğini hatırladı. "Sana hiç böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum," dedi, olabildiğince inandırıcı bir ses tonuyla. Erkek telefon buluşmalarını buruk bir lezzete sürüklememek için kısa bir gülüşle cevapladı. Sevgilim, sen ne zaman negatif bir şey söyledin ki beraberliğimizde? Sence eksik, yanlış olan hiçbir şeyi bana söylemedin bunca zamandır. Hiçbir şey söylemiyorsun. Kendini öyle bir uzağa çekiyor, kapılarını kapıyorsun ki, çoğu zaman da hislerini, heyecanlarını benimle paylaşmadan kendine ait bir dünyaya dalıyorsun. Yanlış giden bir şey varsa onu aşmama müsaade etmiyorsun. Babaannenin vefatında yaşadıklarımız bunun sadece son örneğiydi. Hüma bunları ilk defa duyuyordu. Hiç farkına varmamıştı bu tavrının. Öyle mi diye sordu şaşırarak. Öyle. Seni böyle bir çıkmazda bıraktıysam özür dilerim ama gerçekten farkında değilim. Özür dileyecek bir şey yok canım. Önemli olan bundan sonra paylaşarak yaşama konusunda anlaşmamız. İkimizin de kendi içimizdeki yalnızlıktan kurtulması lazım. Bütün bunları neden ben yola çıkmadan önce konuşmadık? Ne değişecekti? Bilmem. Belki de bir şeyleri yeniden şekillendirirdik. Sevgilim, bu söylenerek değil, yaşanarak şekillenecek bir konu. Hüma birden hatıralar okunurken evi terk edip gitmesi nedeniyle kocasına ne kadar içerlemiş olduğunu fark etti. Kendini tutamadı. Babaannemin evinden öyle çekip gitmen hiç hoş değildi. Unutma, sen defteri okuduğun arada birkaç kez ses tonunun, gözyaşlarının bende nasıl bir etki yarattığını sana anlatmaya çalışmıştım. Cevabım sadece senin alaycı bakışların ve minik kahkahaların oldu. Ben de senin benim kırılganlığıma daha hassas yaklaşmanı bekliyordum. Ne garipti. Kocasını tahammülsüzlükle ve heyecan yoksunluğuyla yargılarken hiç kendisini onun yerine koymak aklına gelmemişti. Tam suçluluk duygusuna kapılmak üzereydi ki babaannesinin, "Her neyi yapmayı seçmişsem kendimi affetmeyi ve kendimi sevmeyi bildim" sözlerini hatırladı ve hemen yüreğini ezmek üzere olan ağırlıktan kurtuldu. "Seni kırmak istememiştim. Sanırım aramızdaki fark benim, babaannemi ve yazdıklarını çok derinden hissetmiş olmamdı. Bunun sende kırgınlık yaratacağını düşünmemiştim" diyebildi. Hüma sevgilim, uzun zamandır birbirimize bu kadar açık oluyoruz. Umarım bunu devam ettirebiliriz. Ama şu an biliyorum ki seni en çok ilgilendiren masandaki defter. Buna rağmen beni aramana çok mutlu oldum. Yeni heyecanlarını paylaşmak için sabırsızlanıyorum, istediğin saatte. Sağ ol canım, ilk fırsatta konuşuruz yine. Seni çok öpüyorum. Ben de seni Hüma. Kendini çok hırpalama lütfen. İyi günler hayatım. Kocası veda cümlesi yerine telefonda öpücük gönderdi. Hüma gülümseyerek ona karşılık verdi ve ahizeyi yerine bıraktı. Konuştuklarını, hislerini tekrar gözden geçirmek isterdi ama vazgeçti. Kadife kaplı defterin yaydığı enerji bütün sıcaklığıyla bedenini sarmıştı. Kadehinden aldığı yudum, gerçek hayatıyla ilgili her şeye nokta koymuş gibiydi. Mücevher kutusunun kapağını kaldırdı. Aurora'nın incilerini parmağının ucuyla okşadı. Gözü saatine takıldı. Saat 2 olmuştu. Defterin kapağını aralarken Coty'nin zamanı emmiş kokusu yeniden genzini doldurdu. Hüma bir yaprak daha çevirdiğinde babaannesinin el yazısı onu anında geçmişe yola çıkardı. Yolculuğuna eşlik etmek üzere radyodan Jean Sibelius'un The Swan of Tuonelo bestesi yayıldı, gözleriyle beraber kelimeleri okşamaya başladı. Yaşadığımı hissettiğim en son gün ne zamandı? Aradaki kayıp zamanın ne kadarı gerçekten benimdi bilemiyorum. Bu geçen süre içinde bedenim neredeydi? Neredeydi ruhum? Ne kadarı bana aitti? Yazmak ruhumdaki ağırlığı paylaştıracak, hafifletecek mi? Hiç sanmıyorum. Ama en azından bir kez daha düşündürüp satırlarda kalıcı olarak artık kaderimi kabullenmem gerektiğini bana hatırlatacak. Uzun zamandır yüreğimden, ruhumdan geriye ne kaldıysa onu da parçalayıp dağıtacağı korkusuyla yazmaktan uzak durdum. Ama şimdi de kaderimin beni bunca dibe çekmişliğinde kaybolup kalma ve bana ait tüm hatırayı bir daha hiç ışık almamak üzere karanlıklara kapatıp unutabilirim korkusuna kapıldım. Geçmiş 3 seneyi tamamen yaşanmamış saymak üzere beynimin hazırlandığını hissediyorum ve bu beni ürkütüyor. Sonsuz acılarım, ıstıraplarım, aslında benzersiz aşklarımın, sevgilerimin ve mutluluklarımın dalları üzerine konan yırtıcı kuşlardı. Bedenimden, ruhumdan, yüreğimden parçalar koparıp, aşkın, mutluluğun yaşattığı doyumlardan beslenen. Vahşi çığlıklar, kanat çırpışlarıyla bir dalından diğerine konup gagalarını hayatımı yaşanır kılan, her duyguma daldıran, kanayan yaralar açan kuşlar. Ve detaylarıyla hatırlayıp yazmaya çalışmazsam, bana ait bütün o güzellikleri de beraberinde gömmüş olacağım. Buna razı olamam. Kaldı ki mutluluklarım kadar acılarım da bana ait. Gariptir, içten içe onları da kaybetmek istemediğimi fark ediyorum. 7 Mayıs 1915'te kader beni canlı olduğuna inandırmıştı. Şimdi bugüne dek yaşadığım acılar kadar katlandı inancım. Şekilciliği, inatçılığı, öc alma duygusuyla yaşayan, ismini geride bırakıp görünmezliğe sığınmış bir canlı kader. Benimle ne zaman iyi geçinip ne zaman düşman olacağına o karar veriyor. Benim kavgalarımla inatlaşıyor, zıtlaşıyor. Neredeyse çocuk yaşımda aşık olduğum erkeği sahiplenme kavgasında ne savaş vermiştim kaderime karşı. Karşıma çıkardığı sürprizlere hakim olup onu kendim şekillendirmek istemiştim yeniden. Ama kader bu cüretimi cezalandırmıştı delicesine sevdiğimi elimden alarak. Sonra bir diğer erkeğe açtım yüreğimi acılarımı unutturması için. Ondan da geriye sadece acı kalacağını bilemeden. Sonra bir başka sevginin limanına sığındım. Ve şimdi darmadağın olmuş ruh halim, yalnızlığım ve hüzünlerimle cebelleşerek ve yüreğim acıyarak yazmaya başlıyorum. Belki yazmak beni tedavi edecek, belki de hatırlamak bahanesiyle perişan eden fırtınalar kadar beni savuran masalsı güzellikleri de anarken dağılan, kırılan, parçalanan hayatımı tedavi etmenin bir yolunu bulacağım. Tanrım, henüz 23 yaşındayım ve ne kadar yorgunum. Ne kadar çok sevdiğimi kaybettim. Yalnızlığımı ve sevgi açlığımı gideren dostlarım olmasa, baba evimden, memleketimden uzakta ve aldığım bunca darbeden sonra yaşama sarılmam mümkün olmayabilirdi. Celeste artık sadece çocukluğumun mürebbiyesi değil. O benim annem, babam, ablam, kız kardeşim, sırdaşım, her şeyim oldu. Tüm acılarımı benimle paylaşırken mutluluklarım da hep kenara çekildi. Bıraktı çılgınca yaşayayım sevinçlerimi, aşklarımı diye. Ama her zaman gözü üzerimdeydi. En ufak üzüntümde, hüsranımda, ıstırabımda hemen yanı başımdaydı. Benim acılarıma aynen benmişim gibi içi titreyerek ağladı. Kucağında gözyaşlarıma yer açtı, paylaştı. Onunla artık etle tırnak gibi olduk. Bütün gençliğini, en güzel çağlarını bana adayan, beni kendi özel dünyasının, arzularının, tüm diğer sevgilerinin üstüne yerleştiren sevgili Celeste. Onun hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğim. Artık yazmam konusunda ısrar eden de o. Dünyanın renklerini yeniden görmeye başlamam, yaşama dönmem için bunu yapmam gerektiğini söylüyor. Haklı da. Niyetlenmek ve bu defteri açabilmek dahi bana yeniden uğruna hayatta kalmam gereken şeyler olduğunu hatırlatmaya yetti. Çoğu artık benimle olmasa bile, onları geri getiremeyecek olsam bile, en azından anılarını yaşatmak için bunu yapmalıyım. Uzun zamandır sadece bir ot gibi yaşamaktayım. Celeste bunun bana yakışmadığını söylüyor. Biliyorum, mücadeleyi bırakmak, pes etmek bana göre değil. Ama bu kadar kısa zaman içinde bu kadar kayıp yaşamak, beni kaybettiklerimin ardından gitmek arzusuyla sardı. Yaşarsam kaderimin beni felaketler kasırgası içinde sürüklemeye devam edeceğini düşünüyorum. Sanki hesabı henüz kapanmamış da benden öc alıyor. Huma bakışlarını hatıra defterinden kaldırarak pencereden Central Park'ın derin yeşilliğine baktı. Hayatın en ağır taraflarını bile her zaman büyük bir sakinlikle ve sabırla yaşamasını bilen ve onlarla sükunet içinde mücadeleyi öğreten babaannesinin geçmişinde bu kadar büyük acılar olduğunu o güne dek hiç fark etmemiş, en ufak bir işaret görmemiş olmalarından dolayı şaşkındı. Demek bir dönem ölmek isteyecek kadar ona ıstırap veren şeyler neyse hem o yaşadıklarıyla düşmanlığını, küskünlüğünü halletmiş hem de bir daha onlardan hiç bahsetmeyecek kadar yeni hayatına sarılmıştı. Kadehinden bir yudum aldı ve sayfayı çevirdi. İlk aşkım, kocam olan Nesim'le yaşadıklarımızı bir deftere not almayı hiç düşünmemiştim. O kadar arzu etmeme rağmen hiç buna vakit ayırmadım. Sevgimin neredeyse yüreğimi acıtan yoğunluğuyla, kocama ve onunla olduğum anlara öylesine sıkı sarılmıştım ki, beni bu bağımdan ayıracak hiçbir şeye vakit ayırmak istememiştim. NYU'daki derslerim dışında hayatımın tamamı Nesim'e odaklıydı. Ama bu tek taraflı değildi. Ben de onun için yaşamın anlamı ve sebebiydim. Yazmak yerine onunla yaşayarak anlarımı değerlendirmeyi seçmiştim. Delicesine tutkunduk birbirimize. New York yolunda, Lusitania yolculuğunda Nigel'ı kaybettikten sonra beraberliğimiz sadece birbirini seven çiftlerin yaşadığından farklı bir boyuttaydı. Öldüğünde kocamın yüreğinden büyük bir parçayı beraberinde okyanusa götüren Nigel'ın eksikliğini hissettirmemek için kocama hem bir kadının hem Nigel gibi bir erkeğin aşkını aynı yürekte, aynı bedende sunmayı tercih ederek onu yalnızca bana bağlı kılmayı başarmıştım. Oysa benim için şartları, arzuları her ne olursa olsun sahip olmayı istediğim tek erkekti. Onu mutlu edecek hiçbir şeyden yüksünmedim, hiçbir şeyi gurur konusu etmedim ve onu tatmin etmek için yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım. Hepsi onunla beraberliğe ve onun vazgeçilmezi olmaya değerdi. Ama yaşamışlığıma rağmen şimdi Nesim'le olan heyecanlarımı, tensel ve ruhsal maceralarımızı burada anlatmak istemiyorum. Belki de son yaşadıklarımın bana daha büyük bir haz vermiş, bende daha da büyük bir tahribat yaratmış olmasından. Nesim'le yaşadıklarımı belki bir gün yazarım ileride. Ne zaman bilemem. Ama sanırım onları da anlatmadan göçmek istemem bu dünyadan. Ancak şimdi bu sayfalara artık son olmasına dua ederek ama tekrarlayacağından korkarak yine de belki terapim olur ümidiyle ruhumun acısını döküyorum.